Ayrım 7, sayfa 53. Nilüfer okulda erkenci kızların voleybolunu seyrediyordu ki Zerrin koşarak geldi. Gözleri alev alevdi. Heyecanla, "Suat abi seni çok beğendi," dedi. Nilüfer heyecanlandı. "Nasıl nasıl? Beni beğendi mi? Nerede görmüş?" "Benim albümdeki fotoğraflara bakıyorduk. Senin resmini görünce kim dedi, söyledim." Nilüfer'in kulakları vınlıyor, başı dönüyordu. Demek beğenmişti. Demek Zerrin hakkında düşündüklerinden dolayı haksızlık etmişti. Demek çok kötü kalpli bir kızdı. Kötü kalpli kız oluşuna müthiş üzülmeye başladı. Başını önüne eğmiş, Zerrin'in yüzüne bakamıyor. Sanıyordu ki Zerrin, "Sen benim hakkımda çok kötü şeyler düşündün ama ben senin gibi kötü kalpli değilim," diye düşünecek. Oysa farkında bile değildi. Hep aynı içtenlikle anlatıyordu. Resmini albümden çıkardı, uzun uzun baktı. Ama sahiden de uzun uzun. Utanmasa, daha doğrusu kibrine yedirse Zerrin'in boynuna sarılır, yanaklarını öpücüklere boğardı. Demek Suat, uzun boylu, mavi gözlü, sarı saçları kıvır kıvır Suat onu beğenmiş, fotoğrafını albümden çıkarıp uzun uzun bakacak kadar ilgilenmişti. Artık hamilesi Enise Hanım'a onu benzeten kıskançlık yanı arka plana gitmiş, tertemiz, pırıl pırıl yanı ortaya çıkmıştı. Sevinç şimşekleri çakıyordu içinde. Öyle pişman, öyle iyi kalpli, öyle dokunsalar ağlayacak kadar yumuşak ve dop doluydu ki. Demek Suat'ın dikkatini çekecek kadar. Ama imkan var mıydı buna? Zerrin doğru mu söylüyordu acaba? Ya mahsustan söylediyse, ya maksadı alay etmekse? Bize gel seni tanıştırayım. Can attığı halde, "Aa," dedi. "Ne ayıp." "Ayıp mı? Niçin ayıp olsun kardeş? Amcamın oğlu. Yabancı mı? Şu matematik problemlerini çözdün müydü?" Nilüfer'in aklı başında değildi ki. Bütün gece Suat'ı düşünmüş, çeşitli ihtimaller kurarak sabaha sabah etmiş, çok az uyumuştu. Matematik problemlerine el bile sürmemişti. Ama matematikçi mazeret dinlemezmiş, sıfırı basarmış. Umurunda değildi. Albümdeki fotoğraflar arasında onun dikkatini çekecek kadar güzeldi ya, isterse 30 tane matematikçi bir araya gelip sıfırı bastınlar. Zerrin cevap bekliyordu. Alamayınca tekrar sordu. "Çözdün mü?" "Hayır, ben çözdüm. Daha doğrusu Suat abi çözüverdi bana. Bak." Çantasından defterini çıkarıp açtı. Nilüfer yazıya heyecanla göz attı. Zerrin'in değildi. "Bu yazı senin değil." Göz kırptı. "Onun. Güzel değil mi?" "Çok," dedi. Utandı. Zerrin farkında bile olmadı. Rahatladı. Şimdi de bu yazıyı yazan elin parmaklarını düşünüyordu. Herhalde ince ince, uzun, son derece düzgün parmaklardı. Hem kim bilir. "Ne o Nilüfer?" Kendine geldi. "Ne var?" "Yanlış yazıyorsun kardeş." Gerçekten de yanlış yazmıştı. Aklı başında değildi ki silgiyle silmeye başladı. "Affedersin." "Affedersen bir daha yaparsın." Güldü. Artık onu da, sarı saçları, mavi gözleri, ince uzun parmaklarını da kafasından atacaktı. Hem ne oluyordu? Daha yüzünü bile görmemişti. Ayıp değil miydi? Başını kaldırdı. "Evet," dedi. "Devam edelim." Zarif parmakları arasındaki kurşun kalem Zerrin'in çözülmüş problemlerini deftere uslu uslu geçirmeye koyuldu. Tamamıyla yabancı olduğu, hiç tanımadığı birine karşı bu ilgi gerçekten de ayıp, hem de çok ayıptı. Ayıptı, biliyordu ama gözleri yine Suat'ın yazısına ilişmiş, elinde olmayarak kafasında Suat'ın önce ince, narin parmakları, sonra da sarı saçları, mavi gözleri canlılığını vermişti. "Aa, fazla gelmeye başladın ama." Nilüfer gene güldü. "Pardon. Ne var bugün sende ayol?" "Hiç." "Var var, bir şeyler var." Ders diline kadar tüm problemleri kopya ettiler. Sonra sınıfa girildi, çıkıldı. Nilüfer'in aklında Suat, hep Suat. Suat abinin kayıp muamelesi bugün bitmiştir herhalde. Bittiyse yarından itibaren o da liseye devama başlar. Sabahları birlikte gidip geleceğiz. İstersen seni de bekleyelim. Kaçıncı sınıfa? Suat abi mi? Son sınıfa. Bekleyelim mi seni de? Bilmem ki. Ya geç kalır da sizi bekletirsem? Kim bilir, belki de biz geç kalır seni bekletiriz. Demek Suat abinin serseri milyonerin sınıfına gidecek. Sağ ya, belki de arkadaş olurlar. Akşam paydosunda her zamanki gibi birlikte çıktılar. Kapının önündeki grupları görünce ikisinin de kaşları çıtılıvermişti. Her gün böyle. Şık giyinmiş bir takım salaklar. Kızlara yiyecek gibi bakar, laf atar, Çoğu sefer yüz bulamasalar bile gene de bildiklerinden şaşmazlardı. Adımlarını tam açacaklardı ki Zerrin, "Aa!" dedi. "Suat abi." Nilüfer sarsıldı. Titremeye başladı. "Hani, nerede?" Birden gördü. Uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü. Tam, tam da istediği, düşündüğü, kafasında yaşattığı gibiydi. Tekrar göz göze gelmemek için başını önüne eğdi. Suat yanlarına yaklaşmıştı. Zerrin tanıttı. "Suat abi, arkadaşım Nilüfer. Hani akşam fotoğrafını görmüştün?" "Evet, anladım. Çok memnun oldum." El sıkıştılar. Nilüfer'in ufacık, yumuk eli, delikanlının sert avucunda eridi sanki. Yan yana yürümeye başladılar. Zerrin ortadaydı. Nilüfer sarhoş gibiydi. Uzun yolu, sonra çarşıyı yan yana geçtiler. Ara sokaklara saptılar. Daha sonra da asfalt caddeye çıktılar. Suat bir ara, "Nilüfer Hanım," dedi. "Her zaman böyle utangaç mısınız?" Zerrin güldü. "Yok canım, her zaman güler söyler. O halde benden sıkılıyor. Bundan sonra rahatsız etmeyeyim." Nülfer'in aklı gitti. "Aa, niçin? Rica ederim." Zerrin'in eli elinde sıkıyor, sıkıyordu. Tam bu sırada serseri milyoner kırmızı bisikletiyle belirdi. Hızla geliyordu. Nilüfer'in yanından sürtünürcesine ok gibi geçerken genç kız "Ay!" dedi. Suat'ın kumral kaşları hemen çatılmıştı. Gidenin ardından öfkeyle bakıyordu. Sordu. "Kim bu?" Zerrin sinirli sinirli "Serseri milyoner," dedi. İki kız gülüştüler. Suat şaştı. "Amerikan filmlerindeki gibi değil mi?" "Evet ama ne demek istedi yani?" "Ne demek isteyecek? Sarkıntılık. Her zamanki huyu. Önüne gelene takılır. Başında kasket var. Lise kasketi. Öğrenci demek." "Nilüfer, belki de aynı sınıfta arkadaşlık edeceksiniz," diye söze karıştı. Suat tatlı tatlı baktı. "Benim hakkımda epey bilginiz var demek." Nilüfer kıpkırmızı kesildi. "Demek benimle bu kadar meşgulsünüz," demeye getirdiğini anlamıştı. Zerrin sizden o kadar çok bahsetti ki. Üzerinde durmadılar. Suat, serseri milyonerle ilgili bir sürü şey sordu, cevaplar aldı. Sonunda, "Kazanılmış parayı harcamak dünyanın en kolay işi," dedi. "Marifet parayı kazanmakta. Para kazanmayı da bir tarafa bırakalım, adam olmakta." Tam bu sırada gene serseri milyoner müthiş bir hızla geliyordu. Suat, "Kenara çekilin," diye Zerrin'le Nilüfer'i yedeğine aldı. Serseri milyoner ablak yüzüyle yanlarından sinirli sinirli geçti. Suat durmuş arkasından bakıyordu. Nilüfer her halini beğeniyordu onun. Öfke ayrı, bambaşka bir güzellik vermişti. Yollarına koyuldular. "Demek her zaman rahatsız eder sizi." Nilüfer cevapladı. "Her zaman, her yerde, her kadını." Suat cevap vermedi ama iyice içerlemişti. Nilüfer'in ayrılacağı köşede durdular. Suat niçin durduklarını sordu. Söylediler. Nilüfer'i yalnız göndermek uygun düşer miydi? Düşmezdi herhalde. "Yalnız mı gideceksiniz?" "Evet. İsterseniz sizi ben götüreyim." "Hayır hayır, teşekkür ederim." Olabilirdi ki serseri milyoner gene peşinden gelir, Suat'la kavga ederdi. El sıkışıp ayrıldılar. Suat'la tanışmanın hazzıyla uçuyordu. Tam, tam istediği, içinde yaşattığı gibiydi. Sarı kıvır kıvır saçlarını, mavi gözlerini, boyunu, öfkesini, her şeyini seviyordu. Birden gerilerde bir vınıltı. Döndü. Felaket. Geliyordu. Serseri milyoner dul dizgin geliyordu. Kaldırıma çıktı. Az sonra kırmızı bisiklet gene dünkü gibi önünde zınk dedi durdu. Serseri milyonerle karşı karşıyaydılar. Göz geze. Koyu siyah, simsiyah gözler, katran karısı saçlar, çatık simsiyah kaşlar. Nefret ediyordu Nilüfer. Serseri milyoner sordu. "Kimdi o?" Nefretle cevapladı. "Sana ne? Senin yanında ne maksatta bulunduğunu öğrenmek istiyorum. Sana hesap vermeye mecbur değilim." "Mecbursun." "Ya, tuhaf. Tuhaf ama gerçek. Çünkü karım olacaksın." Nilüfer'in gözleri doldu. "Terbiyesiz, küstah." "Belki. Ama buna karar verdim Nilüfer. İstesen de istemesen de seni, bana Nilüfer diye hitap edemezsin. Seni tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Defol git yoluna. Emredersin." Bisikletini çevirdi, atladı, hızla uzaklaştı. Nilüfer dönüp bakmadı bile. Hemencecik unutmuştu. Zaten unutmak zorundaydı da. Aksi halde iş büyüyebilir, babası peşine Bahçıvan Ali'yi takabilirdi. Koltuğunda çantası bahçe kapısından girdi. Suat'la doluydu. Onunla tanışmış, konuşmuş, Beğenildiğini onun ağzından öğrenmişti ya. Hız gelirdi dünya. Gülpembe'nin odasına geldi. Eskiden olduğu gibi kadının boynuna neşeyle sarıldı. Bil bakalım Pembe abla, bugün kiminle tanıştım? Kiminle? Suat abiyle. Sevincinin sebebi bu demek. Nilüfer utandı. Aşk olsun Pembe abla. Hadi hadi. Ağız yapıp durma. İçiniz ister de dışınız bırakmaz. Sizi gidi mektepliler sizi. Gitti kahvaltısını getirdi. Önüne koydu. Nilüfer dalgın dalgın karnını doyururken Suat'ı, hep Suat'ı düşünüyordu. Gülpembe farkındaydı işin ama memnun değildi. Ne diye önüne çıkan kısmeti tepiyor da yazının züğürdüne gönül veriyordu. Kendisi olmalıydı ki onun yerinde. Boşuna bir kızı kendi keyfine bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya demişler diye aklından geçirdi. Okula birlikte gidip geliyorlardı. Nilüfer erkenden uyanıyor. İçinde bir sevinç, bir sevinç. Uzun uzun yıkandıktan sonra geçiyordu ayna karşısına. Taranıyor, taranıyor, taranıyordu. Suat'a güzel, çok güzel görünmek için zavallı saçlarını ne hallere sokmuyordu. Yandan ayırıyor olmuyor, bozup ortadan ayırıyor olmuyor, arkaya tarıyor olmuyordu. Esas da oluyordu tabii. Saçlarını hangi biçimde tarasa yakışıyor, her tarayışta bambaşka bir güzellik alıyordu ama içine sinmiyordu. Güzel, çok güzel olmalı. Suat bu güzellik karşısında kendini kaybetmeli, başı dönmeli, ah demeli, ah Nilüfer, ne kadar güzelsin. Sabahları evden erken fırlıyor, dönemeçte heyecanla bekliyordu. Nihayet geliyorlardı ama onun için gelen tek kişiydi, Suat. Zehir'in umurunda değildi. Gözlerini delikanlının mavi gözlerine dikiyor, elini uzatıyor, kendinden geçiyordu. Bu el, Suat'ın kalın kemikli, sert eli ne sıcak, ne kudretliydi. Ufacık elini bu kudretli ele teslim ettiği anın heyecanını bütün gün unutamıyordu. Suat'la henüz pek bir şey konuşmamıştı. Bütün bakımına, titizliğine rağmen Suat henüz ''Ah Nilüfer, ne kadar güzelsin'' dememişti. Dememişti ama kayıtsız da değildi. Bunu anlıyordu. Elini sıkarken gözlerinden taşan mana, kudretli elin titreyişi, ateş gibi yanışı, Suat'ın kayıtsız olmadığını açıkça belirten şeylerdi. Elbette bir gün bu fırsat düşecek, onunla yalnız kalacaktı. Kim bilir, belki o zaman bir şeyler söyleyecekti. Yoksa utanıyor muydu? Hiç de öyle görünmüyordu. Ama bilinmez. Belki de seni seviyorum Nilüfer demek büyük cesaret işiydi. Acaba kendisi mi söylese? Nasıl? Sizi seviyorum. Sizin her halinizi, her şeyinizi, her hareketinizi seviyorum mu desin? Bunu diyemezdi. Ölse diyemezdi. Geceleri odasında ders çalışırken ne mektuplar yazmıyor, neler nelerden söz açmıyordu. Hemen her gece odasını erkenden kapanıyor, defterinin ortasından kopardığı bir tabaka kağıda hislerini döküyordu. Neler yazmıyordu. Sonra temize çekiyor, lavantalayıp katlıyor, göğsüne, sert memelerinin arasında saklıyordu. Ertesi gün onu mutlaka verecektir. Zehrine hissettirmeden, el sıkıştıkları sıra mutlaka mutlaka. Ama sabahleyin buluşunca iradesi eriyiveriyordu. Ya sevmiyorsa, ya mektubunu okuduktan sonra ''Ah, ben sizinle kardeş gibi konuşuyordum, ne ayıp'' derse ''Peki hala da diyebilir, niçin demesin? Belki de Zerrin'i seviyor. Zerrin çirkin bir kız değil ki. Sonra amcasının kızı, bir çatı altındalar, her an burun buruna. Eğer böyle bir şey var da benden saklıyorsa, o zaman ben nasıl zavallı, nasıl gülünç duruma düşerim? Pusulamı Zerrin'e gösterir.'' Baş başa verip okurlar, gülerler, alay ederler. Sonra da her şeyi benden saklayıp alaylarına devam ederler. Ne yaparım o zaman? Aklına korkunç şeyler geliyordu. İntihar ederim. Kurtuluş bundadır. Bir şişe tentür diyotu tepeye dikip, bu güzel, bu yaşanası dünyadan göçüp gitmektedir. İçinde bir kımıldanma, bir kabarıp taşma. Bu taşma ilkin gözlerinden dökülür, sonra bütün gövdesi titreye titreye, sarsıla sarsıla başlardı hıçkırmaya. Uzun uzun ağlardı. Önünde kitap, defter ne varsa ıslanır, başının bir hareketiyle saçlarını geriye atarak söylenirdi. Ah, ya Rabbi, ne yapmalı, ne yapmalı? Onun için belki de en doğrusu yatmaktır. Kalkar, soyunup yatağına girerdi. Uyku tutmak ne mümkün? Bu sefer de ölümünden sonra nelerin olabileceğini düşünmeye başlardı. Gece, el ayak çekilmiştir. Odasına kapanıp, kapıyı arkasından sürgülüyor. Önce Suat'a bir veda mektubu yazmalıdır. Mektup ama uzun uzun değil, kısacık. Şöyle, sevgili Suat, Hiçbir zaman senin olamayacağımı bildiğim bu dünyada yaşamaktan ne çıkar? Elveda. Sonra koca bir şişe tentridiyotu su bardağında boşaltıp bir nefeste dikiyor. Az sonra müthiş sancılar başlıyor. Yatağında kıvrana kıvrana ölürken oda kapısı kırılıp içeriye annesiyle babası giriyorlar. Bey babası bilhassa çılgına dönmüştür. Annesi baygınlıklar geçiriyor. Ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Bahçıvan Ali doktora koşuyor. Doktor şüphesiz Zehri'nin babası. Pijamalarıyla geliyor. Geliyor ama iş işten geçmiştir. Son nefesini vermiştir Nilüfer. Annesi bayılıyor, bey babası aklını oynatıyor. Derken kara haber Zehri'nin Suat'a, bilhassa Suat'a ulaşıyor. Suat haberi alınca ne yapardı acaba? Pişman olur herhalde. Belki de ağlar. Yahut odasında kapanır, haftalarca dışarı çıkmaz. Belki de kendini öldürür. Gece rüyasında hemen hemen aynı şeyleri görerek kabuslar içinde uyanıyor, bir daha uyuyamıyordu. Karyolasından kalkıyor, pencereye gidiyor, Suatların evine doğru gözlerini dikiyor, öylece kalıyordu. Bazen saatlerce. Arada evden çıkıp onlara gitmeyi düşünmüyor da değildi. Değildi ama ya Suat, "Aa, ben sizinle kardeş gibi konuşuyordum, ne ayıp," derse. Bir gece gene böyle pencere önünde beyaz ipek geceliğiyle dikilmiş dışarıları seyrederken köşkün önündeki asfaltta bir karaltı belirdi. Boğulacak kadar heyecanlı gözlerini karaltıya dikti. Ay bulutların gerisindeydi, donuk bir ışık vardı. Karaltı ağır ağır geldi, korkak, çekingen, pencerenin tam karşısında durdu. Kimdi acaba? Serseri milyoner olmasın? Benzemiyordu. Serseri milyoner kaba, ağır, hantaldı. Buysa birden her şeyi anlayarak fırtınanın çalkalandığı deniz gibi heyecanlandı. Oydu Suat, ta kendisi. Artık tereddüte, şüpheye, korkuya, şu veya bu ihtimali düşünmeye lüzum yoktu. Suat'tı, gelmişti, evinin önüne kadar gelmişti. Ona, sırf ona gelmişti, bekliyordu. Sırtına bir şey almaya olsun akıl edemeden odadan çıktı. Karanlık sofayı beyaz bir gölge gibi geçti. Sürgülü kapıyı şaşılacak bir sessizlikle açıp dışarı süzüldü. Suat'tı, evet, Suat. Elini donmuş avuçları içine alarak fısıldadı. Cüretimi mazur görün. Affedersiniz. İhtimal büyük, çok münasebetsizlik ama... Nilüfer tek cevap veremiyor, içi içine sığmıyordu. Bir ara bir şeyler mırıldandıysa da önemli değildi. El ele bahçenin gerilerine doğru yürüdüler. Limon, portakal, vişne, kayısı ağaçlarının karanlık denizinde kayboldular. Koyu karanlığa gömülmüş bir portakal ağacının altında yan yana oturuyorlardı. Eli genç adamın avuçları içindeydi. Bana darılmayacaksınız değil mi? Size mi? Darılmak mı? Teşekkür ederim. Kaç vakittir sizinle açık açık konuşmak istiyordum. Hatta tuhaf belki mektuplar yazdım ama vermeye cesaret edemedim. Niçin? Reddedilmekten korktum. Nilüfer tek kelime söylemedi. Kendini delikanlının kollarına bıraktı. Başı kalbinin üzerindeydi. Kuvvetle çarpıyordu. Gözlerini yumdu. Mengene kadar kuvvetle sıkan kolların arasında kendinden geçmişti. Hayatında hiç böyle anlar yaşamadığını, bunun bambaşka bir şey olduğunu düşünüyordu. Birden dudak dudağa geldiler. Sonra nemli toprağa yuvarlandılar. Nilüfer kendini tamamıyla bırakmıştı. İtiraz etmiyordu. Değil bu, çok daha ileri gitse bile itiraza gücü yoktu. Ne çıkardı, ne olabilirdi? İsterse çok kötü olsundu sonu. Vız gelirdi, umurunda değildi. Genç adam fazla ileri gitmekten kaçındı. Kalktılar. Fotoğrafınızı gördüğüm anda sevdim sizi. Bana niçin siz diyorsun? Bilmem. Sen de. Peki. Benden önce başkasıyla tanıştın mı? Hayır. Yahut pek az. Mektup yazanlar oldu ama... Nilüfer sertçe baktı. Cevap vermedin mi? Hayır. Yalancı. Vallahi gözlerim kör olsun ki. Nilüfer'in içi gitti. Mavi gözlerin kör olmasın. Dayanamadı. Boynuna sarıldı. Bir daha böyle yemin etme. Peki. Beni ne kadar seviyorsun? Dünyalar kadar. Sen? Ben de. Ayrım sonu. Sayfa 64.